Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin tevdi töreninden, bu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel ödülleri verilirken seçimin hakkaniyetle yapılmadığına dair tepkisinin arka planından ve İstanbul'un hafızası olarak anılan Bizans ve Osmanlı sanat tarihçisi Profesör Doktor Semavi Eyice'nin hayatından bahsedeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen bir törenle sahiplerine verildi. Ödül töreni, kabuğunu kırmakta, prangalarından kurtulmakta olan Türkiye'nin kültür, sanat ve ilim camiasına seslenişi gibiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana mesajı, ülkemizdeki kültür, sanat ve ilim adamlarımızın değerini Batı dünyası bilmek, görmek, kabul etmek istemeyebilir. Bu onların değersiz oldukları anlamına gelmez. Onların değerini önce biz bileceğiz şeklinde özetlenebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni sinema alanında Hülya Koçyiğit'e, müzik alanında Niyazi Sayın'a, edebiyat alanında Alev Alatlı'ya, tarih alanında Profesör Doktor Engin Akarlı'ya, kurum kategorisinde ise Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Biz ekonomimizle, nüfusumuzla, ileri standartlara ulaşan demokrasimizle olduğu kadar, tarihimizle, medeniyetimizle, sanatçılarımızla, münevverlerimizle ve alimlerimizle de hiç tereddütsüz büyük bir ülkeyiz." dedi. Erdoğan, "İlim tarihini sadece egemenler yazıyor diye başımızı öne eğip, çaresizlik ve eziklik içinde olamayız" diyerek ilim çevrelerine de çağrıda bulundu. Herbele kelimesini de dikkate sunarak, "Ben inanıyorum ki artık bu millet herbele yapıyor" dedi. Herbele kelimesi İslam ansiklopedisinde şöyle tanımlanıyor. Hac ve umrede Safa ile Merve arasında sa'y yaparken belli bir mesafenin süratli ve canlı bir yürüyüşle geçilmesini ifade eden terim. Anlaşıldığı kadarıyla Erdoğan, Türkiye'nin hızlanıp koşmaya başladığını, bu medeniyet koşusunu da bir ibadet aşkıyla gerçekleştirdiğini ifade etmek istiyor. Programımız malum kültür ve sanatın da önemli, asla ihmal edilmemesi gereken bir memleket meselesi olduğu fikrini taşıyor. Kültürün, sanatın siyasi gündem içerisinde kendisine bir yer bulmasını önemsiyor. Bu bakımdan şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasını dinleyeceğiz. Sizden özellikle Nobel ödülleri hakkında söylediklerine dikkat kesilmenizi istirham edeceğiz. Çünkü bu konuda bizim de söyleyecek birkaç cümlemiz var.
Saygıdeğer hocalarımız, saygıdeğer sanatçılarımız, çok değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri tevdi törenine hoş geldiniz diyorum. En başta bugün kendilerine ödüllerini tevdi edeceğimiz kıymetli sanatçılarımızı, bilim insanlarımızı ve kurumlarımızı tek tek tebrik ediyor. Her birine şahsım, ülkem ve milletim adına bir kez de burada sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok sayıda aday arasından titiz bir çalışma neticesinde bu anlamlı ödüle layık görülen kıymetli sanatçı, bilim insanı ve kurumlarımızı tespit eden seçici kurula ve bugün bu töreni teşrif eden değerli dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Burada çok samimi bir hissiyatımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödüllerini kime verelim diye bir çalışma yaptığımızda karşımıza gerçekten bereket fışkıran bir liste çıktı. Bu ödüle layık olabilecek birbirinden değerli çok sayıda eser ve hizmet sahibinin olduğunu gördük. Bundan dolayı da inanın Allah'a hamd ettik. Evet, Allah'a hamd olsun. Bu topraklar yüzyıllar boyunca olduğu gibi bugün de alimler yetiştiriyor, sanatçılar yetiştiriyor, çok değerli münevverler yetiştiriyor. Tohum toprağa öyle bir samimiyetle, öyle bir hasbilikle ve öyle bir dua ile atılmış ki toprağın üzerinde fırtınalar da olsa, sel de olsa, kuraklık da olsa o tohum canlı kalmaya, uygun ortam bulduğunda filizlenmeye devam ediyor. Fikir eğer lisan varsa vardır. Bizim lisanımızı köreltmeye çalıştıkları halde hamdolsun fikir tohumunu kurutamadılar. Münevverlerin neşv-i nemasına mani olamadılar. Sanat eğer ruh varsa, eğer heyecan varsa, en önemlisi de irfan, hikmet, ahlak varsa vardır. Bizim millet ve medeniyet ruhumuzu, heyecanımızı köreltmeye çalıştıkları halde irfan, hikmet ve ahlak damarlarımıza kastettikleri halde sanatımızın ve sanatçılarımızın yetişmesine engel olamadılar. İlim de aynı şekilde Yunus Emre'nin de ifade ettiği gibi eğer kendini bilmek varsa vardır. Yine bizim bütün yabancılaştırma gayretlerine rağmen köküyle yani o toprağın altındaki tohumla irtibatı kesmeye yönelik tüm gayretlere rağmen hamdolsun kendisini bilen, kendisi kadar milletini, toprağını, medeniyetini bilen ilim insanlarımız hala var. Bakın burada şu hususu özellikle vurgulamak durumundayım. Hiç kuşkusuz ilmin ve sanatın evrensel bir boyut kazanması, uluslararası camiada takdir edilmesi son derece önemlidir. Ama bu tek başına asla bir kriter değildir. Uluslararası başarı kazanmadı diye, o belli şöhretli ödülleri alamadı diye ne ilim ilminden zerre değer kaybeder, ne de sanat sanatından zerre değer kaybeder. Dünyanın belli bölgelerinde takdir görmüyor, kabul görmüyor diye kadim musiki sanatımızı, hat sanatımızı, ebru, tesip, tezyin sanatımızı öksüz bırakmak, inanın nankörlükten başka bir kavramla izah edilemez. Dünyadaki şöhretli ödülleri almıyor diye sinema, roman, hikaye gibi sanatlarımız metruk bir halde kendi kaderleriyle baş başa bırakılamaz. Özellikle ilim konusunda ilim tarihini başkaları yazıyor diye, ilim tarihini sadece egemenler yazıyor diye başımızı öne eğip çaresizlik içinde, eziklik içinde, kompleksli bir hayranlık içinde olan biteni seyretmek millet olarak bize asla yakışmaz. Çok zaman sağdan sola hepimiz işitiyoruz. Bizde sanatçı yetişmiyor. Bizde ilim insanı münevver yetişmiyor. Hayır efendim. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Bal gibi yetişiyor. Üstelik her şeye rağmen yetişiyor. Umutsuzluğa rağmen, kötümserliğe rağmen, karamsarlığa rağmen, tekellere rağmen, mahalle baskısına rağmen Allah'a hamdolsun yetişiyor, hem de çok sayıda yetişiyor. Bu sanata, ilme, fikre hangi zaviyeden baktığınızla ilgili bir meseledir. Az önce burada Bayan Alatlı çok güzel ifade ettiler. Şu anda uluslararası kurumları şöyle bir masaya yatırdığımızda hepsinin karar noktasında attığı adımları özellikle ideolojilerin, siyasetin veyahut da kendi inançlarının belirlediği bir dünyada sizler objektif bir bakışı hiçbir zaman beklemeyin. Nobel diyoruz değil mi? Nobel kararlarını objektif mi veriyor? Asla. Bunları bizzat gördük, görüyoruz ve yaşıyoruz. Uluslararası kurumlar, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını objektif mi veriyor? Asla. Yine söylüyorum, dünya beşten büyüktür. Birinci Dünya Savaşı'nın şartlarından sonra oluşan bir Birleşmiş Milletler ve şu andaki bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dünyayı mı temsil ediyor? Hayır. İçeride Avrupa var, Asya var, Amerika var. Kıtalar olarak ele alacak olursanız diğer kıtalar nerede? Yok. Peki bu beş ülke sadece Hristiyanlardan oluşuyor. İçlerinde bir tane Müslüman ülke var mı? Yok. Peki tüm dünya bu beş ülkenin içinde herhangi birisinin dudak arasına mı bakacak? Eğer hayır derse mesele bitmiştir. Tüm dünya ona mahkum. Böyle bir zulüm olabilir mi? Adaletin beklendiği bir yerde adalet yok. Sadece zulüm var. Ve bu zulüm acımasızca devam ediyor. Suriye'de 300 bin kişi ölmüş, 400 bin kişi ölmüş umurlarında mı? Asla. Türkiye 1 milyon 600 bin insanı şu anda kabullenmiş umurlarında mı? Karşımıza geldikleri zaman tebrik ederiz. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Hakikaten başardınız. Ya o lafı bırak. Bütün bu yükü sırtına almış Türkiye'ye ne kadar destek verdin ondan bahset. Asla. Ama arzu ettikleri yerlere bu destek kanallarını açıyorlar. Afrika, Afrika, Afrika diyorlar. Ama Afrika'nın sadece petrollerini, elmaslarını, altınlarını araştırıyorlar. Yaptıkları bu. Bunun dışında bir şey var mı? Yok. İşte bütün bunların bakış açısını değerlendirdiğimizde meseleye sadece kendi mahallenizin ufku kadar bir çerçeveden bakarsınız ve bunların baktığı budur. Fakat bunlar göremezler, göremeyeceklerdi. Eğer meseleye ideoloji gözlüğüyle mensubu olduğunuz tekellerin kriterleriyle bakıyorsanız belki göremezsiniz. Ama ufuklarını şöyle genişletip bakabilseler çok değerli işler görecekler. O zaman Türkiye'den ne kadar ilim adamlarının, ne kadar sanatçıların çıktığını da o zaman çok daha rahatlıkla görebilecekler. O günler gelecek mi? Eyvallah gelecek. Benim bu noktada umudum var. Mahallelerini ya da muhayyilelerini genişletip bakabilseler çok değerli eserler görecek. İdeolojik saplantılardan kurtulabilseler, yabancılaştıkları topraklara bu toprağın insanı gibi bakabilseler, buradan ne büyük cevherlerin çıktığını, ne büyük eserlerin fışkırdığını fark edecekler. Niyazi Sayın Üstadımız işte bugün burada ömrünü neye vakfetmiş bir kutup. Kimine göre ney? Affedersiniz bir odun parçasıdır. Kimine göre ney? İçi boş bir kamış parçasıdır. Kimine göre müzik aletlerinden biridir. Ama hepimiz biliyoruz ki aslında ney Hazreti Mevlana'nın da ifade ettiği gibi sadası ateş olan, sadası aşk olan bizatihi kendisi sanat, hikmet ve ahlak abidesi olan bir ilim çeşmesidir. Neyin sadası ateştir. Hava sanma kimde bu ateş yoksa yazık ona diyor. Neydeki o ateşi, o aşkı göremeyen, neyi sadece şöyle içinden nefes geçen bir kamış parçası olarak gören, Mevlana'nın da ifade ettiği gibi sadece kendisine yazık eder. O neye sanat, neyzene sanatçı demiyor diye ney ya da neyzen değerinden hiçbir şey kaybetmez. Sanatından hiçbir şey kaybetmez. Bakın aynı meselenin ilim tarihi yazılırken önümüze çıktığını görüyoruz. Bizzat bu ülkenin bazı gençleri, hatta bizzat bu ülkenin bazı aydınları farklı bir ilim tarihinin var olabileceğine, bize anlatılan tarihin yanlış olabileceğine, dayatılmış olabileceğine ihtimal dahi vermiyorlar. Bizim bilim insanlarımızın Engin Deniz Akarlı gibi nice değerli tarihçimizin, ilim erbabının muhteşem eserleri dar bir çerçeveye hapsolup kalırken dedikodular, söylentiler, efsaneler ve uydurmalar, hatta tweetler, Facebook mesajları, haber bültenleri ilim diye, tarih diye, bilim tarihi diye bizlere dayatılabiliyor. Bugün bizim milletimizin ve medeniyetimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey, değerli Alev Alatlı'nın bir ömür boyu bizlere anlatmaya çalıştığı gibi aydın diktasına, aydın vesayetine yabancılaşmış ve milletini küçümseyen aydına bir projektör tutabilmektir. İnanın Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak en büyük arzularımdan biri gençlerimizin, sanatçılarımızın, münevverlerimizin ve ilim insanlarımızın en başta bu özgüvene kavuşabilmeleridir. Başbakan olduğum esnada, gittiğim her şehirde, katıldığım her toplantıda bu milletin her bir ferdinin özgüvenli olması gerektiğini anlattım. Cumhurbaşkanı olarak aynı şekilde bu özgüveni aşılayabilmenin gayreti mücadelesi içindeyim. Bakın dünyanın şu anda en büyük ekonomilerinden birine sahibiz. 20 ekonomisinden biriyiz. Ve şu anda da inşallah 1 Aralık'tan itibaren önümüzdeki 1 Aralık'a kadar G20'nin dönem başkanlığını yapıyoruz. Şu süre içerisinde yaptığımız çalışmalarla ve genç, dinamik bir nüfusa sahip bir Türkiye olarak geleceğe farklı bakmanın azmi, kararlılığı içerisindeyiz. Bölgesindeki tüm krizlere rağmen demokratikleşme yolunda tarihi adımlar atan, önemli ilerlemeler kaydeden bir ülkeyiz. Bunlar yetmez. Biz ekonomimizle, nüfusumuzla, ileri standartlara ulaşan demokrasimizle olduğu kadar tarihimizle, medeniyetimizle, sanatçılarımız, münevverlerimiz ve alimlerimizle de hiç tereddütsüz büyük bir ülkeyiz. En başta buna inanmayanın ne iddiası olur, ne hedefi olur, ne de gelecek tasavvuru olur. Biz Allah'ın izniyle içindeki o medeniyet cevherini hiçbir zaman kaybetmeyecek bir tohuma, o tohumu emniyetle muhafaza edecek bereketli topraklara, o toprakların üzerinde yetişmiş ulu çınarlara sahibiz. O tohumu, o toprağı ve o ulu çınarları idrak edemeden milyonlarca ışık yılı uzaktaki yıldızları idrak edemezsiniz. Onları asla göremezsiniz. Biz o medeniyet tohumunu yaşatmak için gayretimizi sürdüreceğiz. O tohumun yurdu olan bu toprakları muhafaza etmeyi sürdüreceğiz. Toprağın üzerindeki ulu çınarları görmeye, gözetmeye, onları her zaman teşvik etmeye, takdir etmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki kimse görmese de, kimse takdir etmese de sanat sanattır, sanatçı da sanatçıdır. Biz görenlerden, gösterenlerden takdir edilmelerini, teşvik edilmelerini temin edenlerden olacağız. İşte şu anda çatısı altında bulunduğumuz Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Biliyorsunuz neler söylediler, neler söylüyorlar, neler söylemeye devam edecekler. Varsın söylesinler. Hiç umurumuzda değil. Biz büyük bir devlet olmanın gayreti içerisindeyiz ve bu gayretimizi de sürdüreceğiz. İstanbul'da bir Dolmabahçe Sarayımız var. Hala onunla övünürüz. Bir Topkapı Sarayımız var. Hala onunla övünürüz. Bizden sonra gelen nesillere acaba bizden öncekiler bize ne bıraktı diye sorduklarında ortaya koyduğunuz bir eseriniz var mı? Buna bakın. Bununla övünün. Şu anda acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti nereden yönetiliyor? Nereden yönetildi? Bu soruyu soranlara bir cevap vermek gerektiğinde işte bu cevabı bu duruşuyla bu saray verecektir. Burası Tayyip Erdoğan'ın sarayı değil. Burası Tayyip Erdoğan'ın sarayı değil. Burası Türk milletinin sarayıdır. Ve bu saray sadece Türk milletinin kendi imkanlarıyla inşa edilmiş olan bir saraydır. Ve bu sarayın içerisinde sadece Cumhurbaşkanlığının görevlileri çalışacaktır. İki, millet burada ağırlanacaktır. Biz bugün bakın bu salonda sizlerle bir araya gelebiliyoruz. Ama bundan önce bizim bir araya gelebileceğimiz bu tür imkanlarımız yoktu. Devlet başkanları geldiği zaman şu anda onurla, gururla onları burada ağırlamaya başladık. Ve tabii onlar da çok daha farklı burada değerlendirmeler yapıyorlar. Ve İslam Ansiklopedisi'nin içerisinde öyle zannediyorum ki hervele kelimesi de yerini almıştır. Ben inanıyorum ki artık bu millet hervele yapıyor. Bu çok önemli. Ve bunu yakalamak durumundayız. Bunu yakaladığımız anda inanıyorum ki özgüveni bu milletin daha da artacaktır. Daha da farklı bakacaktır dünyaya. Ve dünya da Türkiye'ye farklı bakacaktır. Değerli dostlarım, saygıdeğer katılımcılar, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü için Niyazi Sayın dedik. Niyazi Sayın neyzenlerin kutbudur. Niyazi Sayın nefesinden bir medeniyet çıkan, nefesinden aşkın ve sevginin medeniyeti inşa olunan bir büyük ahlak, bir büyük erdem abidesi. Bütün bir ömrünü sabırla ve sebatla başta ney olmak üzere ebru gibi, tesip gibi klasik sanatlarımıza vakfetmiş üstadımıza bir kez de bugün milletçe şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Rabbimden kendisine uzun ve sıhhatli bir ömür niyaz ediyorum. İcra ettiği ve yaşattığı sanatından ziyade bize anlattığı için özellikle de bizi anlatmaya devam edecek sanatçılar yetiştirdiği için Rabbim ondan razı olsun diyorum. Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı. Gizli kapaklı bırakmadı. Doğu'yu hatırlattı. O yaşasın ölüm dese de bize ona hayırlı, uzun, daha nice eseriyle bize kucaklaştıracağı bir ömür diliyoruz. Az önce burada ifade ettiler. Orada kimse var mı diye sormuştu. Evet, burada olduğumuzu ve inşallah hep yanınızda olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Sayın Hülya Koçyiğit'i kelimelerle tarifi mümkün olmayan, tarifin yetersiz kaldığını biliyorum. Kelimeler kifayetsiz. Çünkü susuz yazı unutamıyoruz. O kelimelerin kifayetsiz olması sebebiyledir ki o bize sanatın diliyle konuştu. Ve sinemamızın 100. yılına ulaştığı böyle bir dönemde Türkiye sinemasının hiç unutulmayan ve inanıyorum ki asla da unutulmayacak bir siması oldu. Kimi zaman İstanbul'un küçük hanımefendisi böyle tanımlandı. Kimi zaman Anadolu'nun çilekeş kadını oldu. Sadece bizlerin hafızalarında değil, sinemanın ve sanat tarihimizin altın sayfalarında silinmeyecek yer edindi. Bir sanatçı olarak çözüm sürecine ayrıca hiç çekinmeden, korkmadan önemli katkılarda bulundu. Akil insanlar arasında o heyette yer alarak kanın ve gözyaşının dinmesi için de yanımızda yer aldı. Son derece hayırlı bir süreçte bizimle birlikte aynı yolda yürüdü. Sinemamızın 100. yıl dönümünde beyaz perdenin, ekranların bu büyük simasına da en kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Engin Deniz Akarlı hocamız ilmin ve özellikle de tarih ilminin hakikat üzerine nasıl inşa edilebileceğini bizlere gösterdi. Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu günlerde büyük tarihçilere, ilim, hikmet ve hakikat sahibi tarihçilere ne kadar ihtiyacımız olduğunu milletçe derinden hissediyoruz. Bizim kendi tarihimizi dahi başkaları yazarken, bize gerçek değil kurgu dayatılırken, Akarlı hocamız gerçekleri hem bize anlatmakta kalmadı hem de dünyaya anlattı. O da ömrünü ilme, tarihe ve hakikate vakfetti. Engin hocamıza da hizmetlerinden, eserlerinden dolayı milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Ben inanıyorum ki Engin hocam yalnız değilsin. Eserlerinle varsın, öğrencilerinle varsın ve var olacaksın. ...2014 yılı kültür ve sanat büyük ödüllerine kurumlar arasından İslam ansiklopedisini yayınlayan İslam Araştırmaları Merkezi'ni layık gördük. Uzun yılların çalışmasıyla 17 bin maddelik devasa bu ansiklopedi gerçekten milletimizin bir iftihar vesilesi. Ve İslam ansiklopedisi sadece Türkiye'nin değil, İslam coğrafyasının da en kapsamlı eseri oldu. İslam ansiklopedisini bir tarih birikiminden ziyade istikbale yönelik bir medeniyet tasavvuru olarak gördüğümü burada tekrar vurgulamak isterim. Evet, bu eser geçmişi ve geçmişin birikimini bize sunmakla kalmıyor, bize geleceğin yolunu aydınlatıyor. Bu noktada emeği geçen tüm hocalarımıza, özellikle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İlmiyle katkı verenlere, müsahihlere, mücellitlere, mürettiplere, alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum. İSAM'ı özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet Vakfı'nı tekrar tekrar tebrik ediyorum. İslam Ansiklopedisi'nin dijital ortamda da yayınlanmış olmasını son derece önemli buluyorum. Alfabe değişikliği yapmış bir ülkenin akabinde bunun tedbirlerini de alması ve mevcut birikimini Latin alfabesine aktarıp basma konusunda özel bir gayret göstermesi gerekirdi. Matbu kitaplarda yapamadığımız bu gerekliliği şimdi sanal ortamda adeta bir seferberlik bilinci içinde yapmamız gerektiğini düşünüyor ve ilgili bütün kurumları bu alanda olağanüstü gayret göstermeye davet ediyorum. Ve İslam Ansiklopedisi aynı zamanda tabii Türkçe ile kalmayacak. Birçok dilde yayınlanacağı için inanıyorum ki tüm dünyanın özenle, dikkatle takip edeceği ve adeta kendileri için bir başucu ansiklopedi haline getireceği bir eser olacaktır. Sözlerime burada noktayı koyarken bir kez daha ödül tevdi edilecek üstadlarımızı tebrik ediyor. Her birine saygılarımı sunuyorum. Katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Balık ekmek buyurun. Buyurun, balık ekmek buyurun.
Şehir ve insan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birlikte dinledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel kararlarını objektif mi veriyor? Asla. Bunları bizzat gördük, görüyoruz ve yaşıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söyler söylemez özellikle internet ortamında bazı çevrelerce kendisine tepki gösterilmeye başlandı. Oysa Erdoğan'ın 3 Aralık 2014 tarihinde dile getirdiği bu eleştiriyi yıllar önce 2003 yılında Yahudi iş adamı İshak Alaton dile getirmiş ve kendisi de bir Yahudi olmasına rağmen Nobel ödülleri verilirken Yahudilerin kayırıldığını dile getirmiş, bu durumu eleştirmişti. 3 Kasım 2003 tarihinde Zaman Gazetesi'nden Nuriye Akman, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton'la röportaj yapmış. Bu röportaj Sharon'un politikası çıkmaz sokak başlığıyla yayınlanmıştı. O röportajda İshak Alaton, Sharon'un Museviliğin tek iyi yaşanabileceği yer İsrail'dir sözünün hatırlatılıp Türk Yahudileri için anlamlı bir çağrı mı bu diye sorulması üzerine şunları söylüyor. Katiyetle değil. Son terörist olayın üzerine böyle bir davetin gelmesi de geçerli bir fikre dayanmıyor. Çünkü burada bir defa olan bir olay İsrail'de hemen her gün oluyor. Bir Yahudinin nerede mutlu ise orada yaşamaya devam etmesi onun insanlık hakkı ve çıkarıdır. Bütün dünyadaki Yahudilerin miktarı 15 milyon. 6 milyarın 2,5%'ı Yahudi. Türkiye'de 25 bin Yahudi var. 65 milyonun 4%'ü. Yani esamisi bile okunmayacak kadar küçük bir topluluk. Amerika'da 6 milyon Yahudi var. 260 milyon içinde %2,5. Ama Kongre'de %17, üniversitelerde %20, hukuk dalında %30 oranında önemli Yahudi var. Nobel alanların %32'si Yahudi. Nuriye Akman, yani 3 Nobel ödülünden biri Yahudi diyor. İshak Alaton tasdik ederek devam ediyor. Evet, bir Yahudi 120 misli daha çok Nobel ödülü kazanıyor gibi bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Bunu ırk üstünlüğü gibi bir aptallıkla izah etmeye kalktığında Hitler'in tuzağına düşüyorsun. Peki o zaman bu farklılık neden? Görüldüğü üzere Nobel ödülleri dağıtılırken bir mekanizmanın Yahudi bilim adamlarını, Yahudi edebiyatçıları, Yahudi sanatçıları kayırdığını, kendisi de bir Yahudi olarak İshak Alaton bizzat kendisi eleştiriyor. Peki bu gerçeği Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirince neden adeta suç işlemiş muamelesi görüyor? Bütün bunlar daha önce yaygın olarak sorulmamış sorular ve Türkiye artık bu soruları sormaya başlamış bir ülke. Elbette bu meseleler bizim meselemiz ve elbette üzerinde durmaya değer. Lütfen zaman zaman bu tür konulara temas etmemizi programı kendi kültürel mecrasından çıkarmak olarak algılamayınız. Zira malumunuzdur ki bir ülkenin kültür politikası siyasi irade tarafından yahut belli devlet mekanizmalarını kontrol altına almış gizli mihraklar tarafından belirlenir. Dolayısıyla kültürel kaygılar taşıyan kültür çevrelerinin de bu yönüyle siyasi gündemi takip etmeleri hem kaçınılmazdır hem de zaruridir.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın bu bölümünde Bizantolog Profesör Doktor Semavi Eğice'den bahsedeceğiz. Bizans sanatını incelemeye başladığınızda doğrudan İstanbul'un sanat tarihini incelemiş oluyorsunuz. Bu inceleme sizi kaçınılmaz olarak Osmanlı sanatının alt katmanlarından birisine götürüyor ve illaki Osmanlı sanatı ile de karşılaşıyorsunuz. Osmanlı'da zaten hiçbir zaman Bizans sanatını özellikle mimarisini reddetmediği gibi ondan olabildiğince istifade etmekte de hiçbir mahsur görmedi. Çünkü Osmanlı güçlüydü, bir aşağılık duygusu taşımıyordu ve kendisinden önceki medeniyetlerden istifade etmeyi de maharetle gerçekleştiriyordu. Profesör Doktor Semavi Eğice de bir Bizantolog, yani Bizans sanatının tarihi üzerine araştırmalar yapmış bir isim. Bu kanaldan başladığı yolculuğunda İstanbul minareleri, Galata ve Kulesi, Bizans devrinde Boğaziçi, Eski İstanbul'dan notlar, tarih boyunca İstanbul ve Bursa isimli eserler vermiş. Bugün Eski İstanbul'a dair pek çok bilgiye onun eserlerinden ulaşabiliyoruz. Bu münasebetle de bugün Semavi Eğice portresini kısaca tasvir edeceğiz. Kendisi Amasra'nın köklü denizci ailelerinden Eğice oğullarına mensup. Babası deniz subayı Mehmet Kamil Bey, annesi Amasra eşrafından Hacı İbrahim Bey'in kızı Hatice Hanım. 9 Aralık 1922 tarihinde İstanbul'da doğmuş. Yaşı itibariyle de yaşayan bir tarih. Hikayesini kendisi şöyle anlatıyor.
Efendim Amasra'nın işte eski bir ailesi, zaten ufak bir kasaba. Daha çok tabii orada gemi yapımı, gemicilik, o işlerle uğraşıyorlar. Tarlalarımız vesaire şu bu falan varmış. Ondan sonra rahmetli dedem de, yani babamın babası da bir usta şeymiş, gemi marangozu. Ahşap o zaman yelken gemileri yapılıyor. Onun üzerine fakat uyanık bir kişiymiş, öyle anlaşılıyor. Ve 1880'lere doğru hanımına demiş ki, giy çarşafını demiş, 3 tane oğlumuz var, al onları demiş, gideceğiz İstanbul'a demiş. Burada demiş, bunlar balıkçıdan, kayıkçıdan başka bir şey olmaz demiş. Ondan sonra ve İstanbul'a göç etmişler. Evlerini, barklarını, tarlalarını, her şeylerini bırakmışlar. İstanbul'a gelmişler. Unkapanı Cibali taraflarında yerleşmişler. Ondan sonra ve orada dedem kolaylıkla, o zaman İstanbul'da da ahşap inşaat olduğundan kolaylıkla iş bulmuş tabii. Ondan sonra 3 oğlunu da, 3'ünü de okutmuş. İşte babam Bahriye Mektebi'ne, Heybeli'ye gitmiş. Orada deniz subayı olarak mezun olmuş. Ondan sonraki amcam tıbbiyeye girmiş. O doktor olmuş. Ondan sonra küçük amcam da, 3. oğlu yani dedemin, o da Bahriye'ye girmiş. O da oradan deniz subayı olarak çıkmış. Velhasıl ailemiz bu sebeple İstanbul'da olmuş. Baba fakat bakmış muhit olarak şey değil orası. Çocuk yetiştirmeye pek müsait bir yer değil. Onun üzerine Kadıköy ev ararken birkaç yere bakmış ve sonra Kadıköy'ünde bir ev almış. Fakat arkasından işte birinci Can Harbi'nin çıkışı, arkasından mağlubiyet ve İstanbul'un işgalini falan artık o evde görmüş aile. Fakat 1922 eski gazetelerde tespit ettiğime göre büyük bir felaket oluyor. Haydarpaşa çayırına yakın evlerin birinden bir yangın çıkıyor. Temmuz 28 günü ve bu rüzgarla, Poyraz rüzgarıyla yukarıya doğru yürüdüğünde bizim evi de yakıyor. Evimiz yanıyor komple. Onun üzerine annem o sırada bana hamileymiş. Onun üzerine işte anlatırdı. Karnıma vura vura ağladım derdi ev yanarken karşısında.
Semavi Eyice İstanbul'da St. Louis İlkokulu'nda başlayan ilk öğrenimini bir başka Fransız okulu olan St. Joseph'te sürdürüyor. Ardından Galatasaray Lisesi'ne geçiyor. 1943'te mezun oluyor. Eski eserlere olan ilgisi ortaokul yıllarında başlıyor. Daha küçük yaşta başlıyor İstanbul'u sokak sokak gezmeye.
Ortaokulun ikinci sınıfta ya yani 7. sınıftayken başladı. Yani önce de böyle merak ederdim. Eski bir bina falan gördüm muhakkak içine girerdim bakardım falan. Fakat bu defa baya bu işi ilmileştirdim. Yani 7. sınıftaydım. Bana bir ödev verilmişti. O zaman askerlik dersi vardı. Ortaokula yani 6. sınıfta Galatasaray'da başladım ben. Ondan sonra Mamburi'nin seyyah rehberini almıştım. Fransızca da bildiğim için oradan işte okuyordum. Onun üzerine ya dedim bir dolaşalım bunu şeyleri. Bir takım orada bir alay eski eser var içinde bunun. Bazı resimleri de var filan. Bir de benim sınıf arkadaşım vardı aynı sırada oturduğumuz Ahmet adında. Onunla beraber biz İstanbul'u keşfe çıktık. Onun üzerine işte İstanbul'u tanıdım, tarihi İstanbul'u. Sokak sokak gezerek o zaman. Resim de çekiyordum. Onun üzerine bu iş bayağı sardı beni. Onun üzerine rahmetli babam pek hoşlanmadı. Fakat pek de fazla da üzerinde ısrar etmedi. Yalnız derdi ki evladım bu iş zengin çocuklara mahsus. Ondan sonra bununla hayatını kazanamazsın derdi. Ondan sonra yani şimdi mesela o zaman şeyi düşünüyor tabii o. Mesela rahmetli Ceren Esat Arsever'i düşünüyor. Biliyorsunuz sadrazam Esat Paşa'nın oğlu. Konaklarda bilmem ne de büyümüş. Ama eski eserlerle uğraşmış o da. Ondan sonra ben bu işe sarıldım. Ondan sonra işte Galatasaray'ı bitirdim. Onun üzerine ve ben bu işi ilmi olarak yapacağım dedim. Ve bu işi tahsiline yapacağım. Ve bir de şey kararı aldım kendi kendime. Bizans eserleri var memlekette. Kıyamet gibi gerek İstanbul'da ve gerek Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Ve bunları yabancılar geliyor, uzmanlar geliyor, tetkik ediyorlar. Neden Türk yapmasın bunu? Onun üzerine bunu dedim. O zaman tabii bizim üniversitemizde yok bu dallar üzerinde bir herhangi bir şey. Ondan sonra harp da İkinci Dünya Harbi de başlamış. 39'da başladı. O 43 yılda da en artık sonuna doğru yakın ama en kötü, en ateşli devri. Onun üzerine mecbur olduk Almanya'ya gitmeye. Ben Alman kültürünü almadım. Fransızcam vardı. Ve ikinci dil olarak da Galatasaray'da ben İngilizce'deydim. Onun üzerine orada ilk işim bir ufak kasabada bir eve yerleşip orada şey yapmak. Bir özel öğretmenden Almanca öğrenmek. İslam sanatı da okuyordum. Onun da hocası vardı. Ondan sonra şeyde 1945'te artık Sovyetler iyice Berlin'e yaklaşmışlardı. Hatta bizim evi falan kapısına kumandanlık kağıt yapıştırmıştı. Burası artık cephe şehridir. Buradaki her suç doğrudan doğruya askeri idare tarafından cezalandırılır diye. Ondan sonra fakat organizasyonu da orada öğrendim ben. Yani nasıl bu adamlar nasıl bu işleri organize ediyorlar? 5-6 senedir bu işi nasıl sürdürüyorlar?
Semavi Eyice ilk kitabının teşekkül edişini de şöyle özetliyor.
Efendim ilk kitabım İstanbul'da uluslararası bir Bizans Kongresi ilk defa toplandı. 55 yılında. Ondan sonra O şehir hazırlık komitesinde ben de o zaman asistandım. Üniversitedeki tahsilim bitmiş ve asistan olmuştu. Ondan sonra şey yapıldı. Dedim her kongrede muhakkak şehri tanıtan falan bir kitapçık, bir broşür falan da basılıyor. Onun üzerine önceden de bir tecrübemiz vardı. Böyle bir gene uluslararası bir kongre olmuştu. Ondan sonra kitabı, böyle bir kitaba kalkışmışlar. 10 kişiye havale etmişler kitabı. Bir bölümünü birisi yazacak, bir bölümünü birisi yazacak, bir bölümünü başkası yazacak falan. Tabii bu kişilerden bir türlü müsveddeler gelemedi. Bazıları yazmışlar, eski yazıyla yazmışlar. Bu defa şey okuyamıyor tabii eski yazıyı. Bir kısmı daktiloyla muntazam yazmış, getirmiş. Bazı isimleri falan yabancı dille yazmışlar içine falan. Bir acayip bir şey. Ondan sonra bu dedik basılamaz böyle eksik kitap. Mesela ne bileyim Osmanlı eserlerinden Fatih Devri eserleri var. Ondan sonra Süleyman Devri yok. O çünkü başkasına havale edilmiş. O zat vermemiş bir şey. Onun üzerine bu defa dedim bunu bir kişiye havale edin. Tertip komitesinde ben de vardım. Ondan sonra bana verin demiyorum. Ama verecekseniz bir kişi yapsın bunu. Ve evet, sorumlu olsun. Onun üzerine de siz yapın o halde bunu. E pekala ben yaparım dedim. Ama matbaayı ben takip edeceğim her şeysini. Ondan sonra kongre başlamadan da kitap tamam olacak. Ve Fransızca olarak yazdım kitabı. Bizans ve Türk devri eserleri olan içinde bir kitaptır. Bayağı bir kitaptır. Onun üzerine bunu ben yazdım. Ondan sonra o sırada da evlendim. Bir taraftan yedek subay okulundan çıkıyordum. Ondan sonra bir tarihin şeysi binbaşının kızları ihbare kalmış okulda. Fransızca dersinden kalmışlar. Binbaşı beni buldu. Dedi benim çocuklara ders verir misin? Veririm filan. İzindi ben çıkıyordum. Ondan sonra onlar da cadde bostanında oturuyormuş. Evleri de oradaymış binbaşının. Ondan sonra ders veriyordum. Eve geliyordum. Kamran eşim yani. Matbaaya gidiyordu, provalar alıyordu, getiriyordu. Ben onlara gece onlara bak. İlk kitabım budur.
Biz de toparlayacak olursak ilk yazısı Reşat Ekrem Koçu'nun çıkardığı o meşhur İstanbul Ansiklopedisi'nde 1949'da yayımlanan Semavi Eyice, 1948'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdikten sonra 1950-1953 arasında Arif Müfit Mansel tarafından yürütülen Side kazılarına katılıyor. 1952'de Side'nin Bizans dönemine ait yapıları teziyle doktorasını tamamlıyor. 1954 yılında Kamran Yalgın ile evleniyor ve bu evlilikten iki kız çocuğu sahibi oluyor. 1955'te İstanbul'da Son Devir Bizans Mimarisi kitabı ile doçentliğini alıyor. Aynı yıl Fransız hükümeti tarafından Légion d'honneur nişanı ile ödüllendiriliyor. 1958 yılında eşiyle birlikte Münih Üniversitesi'ne gidiyor. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümündeki görevine dönüyor ve Bizans tarihi üstüne dersler vermeye başlıyor. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümündeki görevine dönüyor ve Bizans tarihi üstüne dersler vermeye başlıyor. 1963 yılında Edebiyat Fakültesi'nde Bizans kürsüsü adıyla yeni bir kürsü kuruluyor. 1964 yılında ilk Osmanlı devrinin dini içtimai bir müessesesi Zaviyeler teziyle profesör oluyor. Günümüzde İstanbul'u en iyi bilen sayılı kişilerden birisi olarak anılıyor.
Hatta bir ara bana bir konferans verdirdilerdi şeyde. Topkapı dışında bir merkez var orada. Bir kültür merkezi. Belediyeye ait sanıyorum galiba orası. Ondan sonra orada afiş de yapmışlar onu ilan etmek üzere. Her yere yapıştırmışlar o afişi. İstanbul'un hafızası diye yazmışlar.
İstanbul'un hafızası olarak anılan Semavi Eyice artık eski İstanbul kimliğinin her bakımdan kaybolduğunu İçi sızlayarak ifade ediyor.
İstanbul, yani İstanbul kaldı mı? Acıklı olan odur. İstanbul'u biz kaybettik. Ve kaybetmekteyiz. Yani o konuyu eğer açacak olursak o çok hazin bir şeydir. Ne İstanbul'un topografyası kaldı, ne İstanbul'un özellikleri kaldı, ne İstanbul'un silüeti kaldı. Biz kıyıları bir defa mütemadiyen doldurmakla uğraşıyoruz. İşte önümüz. Benim evim yalıydı. Öndeki bahçesinden merdivenle suya inilirdi oradan doğruya. Şeyde cadde basalında işte Rangıp Paşa'nın koskocaman iki tane saray gibi binası. Mermer rıhtımları metrelerce geride şimdi. Mütemadiyen dolduruluyor. Hala daha dolduruluyor. Ondan sonra Marmara surlarının eteğini deniz yalardı. Orada böyle şey vardı. Çakıllı bir plaj vardı. Saray burnundan Yedikule'ye kadar İstanbul'un şeydi, Marmara kıyısı öyleydi. Efendim? Değişmeyen pek bir şey yok. Çünkü insanı bile değişti. Bir İstanbullu diye bir insan tipi vardı. O bile yok. Her şey değişti. İstanbullu yok şimdi. İstanbul efendisi vardı. İstanbul şivesi vardı.
Semavi Eyice, İstanbul'un en parlak döneminin Kanuni dönemi olduğunu belirtiyor ve o dönemi gıpta ile yad ediyor.
Yapılan eserler bakımından, şehrin şeysi bakımından, düzeni bakımından, şehrin yani o zamanki yalnız İslam alemine değil, dünya şehirlerinin içinde en başta gelen bir şehir. Şimdi mesela İstanbul'a gelen yabancı seyyahlar methediyorlar İstanbul'u, şu sunu, bu sunu, bilmem nesi. Fakat bir de İslam, Müslüman memleketlerinden gelen seyyahlar var. Mesela Fas'tan gelen şey bir elçi ise hatırat yazmış. Yazdığı hatırat Fas'ta bir kütüphanede bir nüshası var. Ben onun Fransızca tercümesine ele geçirmiştim. Onu okudum. Adam diyor ki yani İslam şehirleri içinde bile en başta gelen bir şehir. Ondan sonra yazma kitapları bakımından, ondan sonra kitapçılarında yazma yazılan kopyalar bakımından filan en zengin şey. Başka bir İslam şehrinde yok mu hayat?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.